Spor daima. Daima.
1970'lerde olimpiyatlara tanık olmak. Yeşilçam efsanesi özellikle 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren etkisini yitirmeye başlamıştı. Sinema salonları bir bir kapanırken televizyon başrole geçiyordu. 1970'lerde tek kanaldan yayın yapan TRT televizyonu ülkenin o zamanda kalbiydi. Evlerin içine giren dizi filmler, belgeseller, eğitim programları ve özellikle spor yayınları herkesi etkiliyordu. O dönemde evinizde televizyon yoksa telesafir günleriniz başlamıştı. Özellikle spor yayınları çok ilgi çekiyordu. 1972 Münih Olimpiyatları, 1974 Dünya Kupası ve Kanada'nın Montreal şehrinde düzenlenen 1976 Yaz Olimpiyatları TRT spor yayıncılığının 70'lerde zirvesiydi. ...1976 Yaz Olimpiyatlarının yıldızı Romanyalı genç bir jimnastikçiydi. Yarışmalarda henüz 14 yaşındaydı ama tüm dünya Roman Nadia Comăneci'yi tanımıştı. Türkiye'de Nadia Comăneci'yi hiç unutmadı. Fakat 1988 Güney Kore Seul Olimpiyatlarında Naim Süleymanoğlu'nu izleyen Türk halkı gururla kendinden geçmişti. 1994 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarında 100 metrenin kralı olarak tarihe geçen Carl Lewis, 1996 Atlanta Oyunlarında hem 200 metre hem de 400 metrede şampiyon olan ilk atlet Michael Johnson ve 2008'de yüzme dalında 8 altın madalyasıyla hatırlanan Michael Phelps unutamadıklarımızdandı. Yarım asra rağmen geriye dönüp baktığımda yüzlerce olimpiyat ismi dolanıyor zihnimde ve olimpiyat oyunlarının dünya spor tarihinde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyorum bugün de. Efendim merhaba, Spor Daima ekibinden selamlıyoruz. Sizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, memleketim FM'den. Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama yine hatırlatayım. Sevgili Eda Kotanoğlu, telefon hattımızda sevgili Özkan Pekesen ve Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve şu anda ana kumandada bu yayını sizlere sağlıklı biçimde ileten sevgili Cihan Aktepe ve Spor Daima ekibinin prodüktörü ve lideri ben Murat Ölem de mikrofonun başındayım. Sevgili dinleyiciler, girişte her zaman yaptığımız gibi sevgili Özkan'ın metniyle sizlere merhaba dedik ve bu metnin sonunda sevgili Özkan 50 yıllık derken aslında kendi spor tanıklığını aktarıyordu 50 yıl olarak. Yoksa biliyorsunuz ki olimpiyatlar 100 yıldan daha geriye gidiyor. Hatta antik olimpiyatlara gidersek binlerce yıl geriye gidiyor ve şimdi bu konuyla ilgili detay bilgileri almak için de telefon hattımızda hem Profesör Doktor Ahmet Talimciler hocamız var hem de sevgili Özkan Pekesen var. Önce İzmir'e uzanalım. Ahmet hocama bir merhaba diyelim Spor Daima'dan. Sevgili hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsınız değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
Şükür bizler de iyiyiz. Türkiye çok şükür o zor günleri, yangınla uğraştığı zor günleri yavaş yavaş geride bıraktı. Daha güneşli günlere gidiyoruz. Onun da bir mutluluğu var açıkçası bu canlı yayında. Bunu da hemen bir cümleyle aktarayım hem sana hem dinleyicilerimize. Sevgili hocam, yine bugünün güzel bir haberi var. Türkiye bu olimpiyatlarda, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında bugün itibariyle 10 madalyaya çıktı ve yine Anadolu Ajansı'nın bizlerle paylaştığı habere, gelişmeye göre de olimpiyat tarihinde Türkiye dalya dedi, yani 100 madalyayı geçecek gibi görünüyor şu anda %. İstersen buradan genel değerlendirmenle ya da neler söylemek istiyorsan cümlelerinle başlayalım.
Şöyle bir başlangıç yapabiliriz. Aslında Özkan Bey'in metni ve sizin harika dile getirilişiniz üzerinden aslında olimpiyatlar sporun şahikası, doruk noktası ve hakikaten bambaşka bir organizasyon ve bu bambaşka organizasyonu da 50 yıl Özkan Bey'in dediği gibi bize aktaran TRT gerçekten çok büyük bir işi yerine getiriyor. Hı hı. Yine çok büyük bir iş yapıyor TRT. Çünkü baktığınızda ben az önce daha 4x100 kadınlar ve erkekler finallerini izledim TRT'de. Hı hı. Ve çok keyifliydi ikisi de. Hı hı. Özellikle en son izlediğim 4x100 bir 5 dakika önce bitti. Kimsenin beklemediği İtalyanlar son anda böyle burun farkıyla altın madalyayı aldılar. O yüzden hakikaten çok muhteşem bir organizasyon olimpiyatlar ve orada olmak, orada yarışmak ve oradan tabii madalyalarla dönmek daha da büyük bir keyif. Mesela son yarım saat içinde aslında direkten döndüğümüz bir madalya umudumuz daha vardı. Cirit atmada Yasemin son anda yani dördüncü oldu.
Evet, doğru.
Baktığımızda gerçekten çok büyük bir iş yaparak çünkü ilk kez katıldığı bir organizasyonda kendi en iyi derecesini de geliştirerek 64 metre atmak suretiyle aslında bir sonraki olimpiyat için çok büyük bir adım attı diyebiliriz. Burada söylemek istediğim aslında şu. Bugüne kadar biz atasporu güreş üzerinden giderek ve belli bir süre sonra da halterde bir takım başarılarla geldik. O aldığımız madalyaların büyük çoğunluğunda güreşin çok büyük bir etkisi vardı. Ama bu organizasyonda çok ilginç bir şekilde farklı alanlardan madalyalarımız var. Yani işte okçulukta ilk defa bir altın madalyamız var.
Evet.
Jimnastikte Ferhat Arıcan'la bir madalyamız var. O çok çok önemli.
Doğru.
Ve hakikaten işte güreşte Yasemin Adar'la bir madalya var. Yine kadınlarda karate'de var. Bugün kata'da ilk kez Ali Sofuoğlu çok büyük bir iş başararak madalya aldı. Yani
boksta kızlarımız var değil mi hocam?
Boksta kızlarımız yarın muhtemelen onlar da iki altın madalya daha getirecekler.
İnşallah.
Yani aksilik olmazsa oradan da iki altın madalya bekliyorum. Yani bakıldığında bu organizasyonda farklı bir şekilde yani güreşten değil de diğer alanlardan madalyalar geliyor. Bu da aslında Türkiye'nin yani daha önceki programlarda konuştuğumuz sporun o daha kentselleşmesinin, sporun daha farklı alanlara yayılmasının da bir sonucu.
Bir manada hocam olumlu meyveleri toplamaya başlamanın da bir işareti, tezahürü değil mi bu olimpiyatlar?
Tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Yani aslında Türkiye kabuk değiştiriyor. Kabuk değiştirirken sporla kurmuş olduğu bağlantının da değişmeye başladığını bir anlamda bu bize gösteriyor. Henüz yolun çok başındayız ama bu atılan adımların çok olumlu adımlar, doğru adımlar olduğunu görmekle gördüğümüzü söylemek isterim. Yani bu açıdan özellikle işte karate, uzak doğu sporlarında ki bir parantez açarak şunu belirteyim.
Lütfen.
Türkiye'nin lisanslı sporcu sayısının da en fazla olan alanların başında uzak doğu sporları geliyor. Yani
evet.
bu çok önemli bir alan ve bu alanda giderek daha da yükseliyoruz ki bu organizasyon bize bunu gösterdi. Yani işte kata'da ilk kez madalyanın gelmesi, diğer yine karate içinde tekvandoda madalyaların gelmesi bunlar çok önemli artılar ve giderek daha da farklı bir yere doğru gidiyoruz.
Hocam burada bir virgül koyalım. Bir sorum olacak sana ama biraz bir Özkan'ın da fikirlerini alalım. Oradan devam edelim. Özkan'cığım merhaba.
Merhabalar, çok teşekkür ederim.
Teşekkürü biz edelim çünkü girişteki metne yine çok emek vermiştim. Biz de onu aktardık. Her programda aslında biraz aramızda da böyle espri vesilesi oluyor. Yarım asır, yarım asır diyoruz. Üçümüz de yarım asrı devirdiğimiz için ya da tam o limitte olduğumuz için hakikaten o yılları 70'lerden itibaren bütün bu spor gelişmelerini ortalamanın ciddi manada üstünde hatırlayan kuşaktınız biz. Böyle de hem artısı oluyor bu işin. Sen de bu metinde onu vurguluyorsun. İşte o telesafir günlerinin bir parantezle vurguluyorsun. Yine yayın öncesinde bize ilettiğin çok değerli detay bilgiler var. Madalya alan sporcularımızın son durumları ile ilgili, onların sayıları ile ilgili ki biz yayına girmeden bir saat önce, yarım saat önce yine seninle haberleşiyorduk. Aman listede şu ismi de atlamayalım. Bir çocuğumuzla, bir evladımızla madalya sahibi oldu diye konuşuyorduk. İstersen sen de o madalya kazanan çocuklarımız üzerinden bir şeyler söyle ve hocamla yine devam edelim.
Şimdi öncelikle olimpiyat oyunları 23 Temmuz'da başladı. 8 Ağustos'ta bitecek. Yani bugün 14. gündeyiz. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye 1 altın, 1 gümüş ve 8 bronzla yoluna devam ediyor. Hı hı. Genel sıralamada 45. sıradayız. Bir de başka bir bilgi daha vereyim. Yani bütün ülkeleri kapsayan madalya sırasında ise Çin birinci durumda, Amerika, Japonya ve İngiltere takip ediyor. Hı hı. Böyle bir genel görüntü var. Hı hı. Fakat 14. günde tabii ki güzel şeyler yaşandı ülkemiz adına. Mesela karate'de Ali Sofuoğlu'nun bir başarısı var. Kata dalında ülkemizin ilk madalyası aynı zamanda bu. Hı hı hı. Bu son derece önemli bir gelişme.
Az önce Ahmet Hocam da söz etti. Evet, evet. Çok doğru.
Evet. Hı hı. Taha Akgül'ün karşılaşmasını gördük. Moğol rakibini yendi. Hı hı. Son derece üstündü. İlk yarı 3-0'la kapadı. Ondan sonra 5-0'la bronz madalyaya uzandı. Devamında Merve Çoban'ı izledik yine. Joana Prekoviç'e yenildi ve bir bronz madalya daha aldı. Fakat bu genel işte Mete Gazoz ya da diğer isimlerden daha çok benim en çok ilgimi çeken, hı hı, karşılaşmalar boksta oldu mesela. Hı hı. Buse Naz ikilisi, iki ayrı sporcumuz, son derece ilginçtir. İkisinin ismi de Buse Naz. Müthiş bir maçlara imza attılar. Gerçekten izlediğiniz zaman bir kadınlar kategorisi olmasına rağmen yani öyle üst seviyede bir boks karşılaşmasına tanık olduk ki ve şey de benim çok dikkatimi çekti. Hı hı. Yani ortada maçlar geçmedi. Gerçekten iki sporcumuz da oynadıkları maçları ciddi anlamda domine ettiler. İnanılmaz bir özgüven vardı kendilerinde. Hı hı. Bu zaten izleyicilere de direkt olarak yansıdı. Tabii daha bir, o kadar çok isim var ve o kadar keyifli anlar geçirdik ki. Mesela hızlıca söylemem gerekirse Mete Gazoz da yine gözümüz kabardı. Hı hı hı hı. Ve Mete'nin mimikleri dünyada şey oldu. Yani günün konusu oldu. Sürekli gülümseyerek maçlarına devam etti. Kendisine sorulduğu zaman neden böyle bir tavır içindesin diye. Yani pozitif olmamı, yani pozitif bir karakter sunuyorsunuz tabii bir gülümsemeyle. Hı hı. Onu kendisini motive ettiğinden bahsetti. İşte piyano kurslarına gittiğini, bir senkronizasyonu kurabilme adına, daha psikolojik olarak kendini hazırlayabilme adına çok değişik demeçler vardı. Yani Mete
ki babası da ciddi manada spor geçmişi olan, beden eğitimi öğretmeni olan bir isim, değil mi?
İşte benim en çok ilgimi şu çekti. Evet, Mete bir okçu ve okçuluk son dönemde Türkiye'de son derece popüler. Bir anlamda belki de atıl sporumuz ama yani farklı kulvarlarda da beslenen bir gencecik bir adamın inanılmaz kendine güveni bütün dünya tarafından görüldü. Tabii bu son derece keyifliydi.
Ahmet Hocam sen ne diyorsun? Mete Gazoz'un babasının bir beden eğitimi öğretmeni olması, işte çok küçük yaşlardan itibaren bir hedefe yönlendirmesi. Hani hep konuştuğumuz o sporun, Özkan'ın da zaman zaman hep vurguladığı, yani 10 yaşından sonra bazı şeylere başlamak için geç bile olabilir dediğini programlarda hatırlıyoruz. Sen neler söylersin?
Burada tabii Mete için çok büyük şöyle bir avantaj var. Hı-hı. Yani çocuklarını bilinçli bir beden eğitiminden gelen bir baba ve bilinçli bir anneyle beraber sadece spora yönlendirmiyor. Aynı zamanda o sporda daha ileri gidebilmesi için işte orada piyano derslerinin alınması, konsantrasyonun sağlanması için piyano, yüzme, farklı alanlar üzerinden giderek bir spor dalına çok daha üst düzeye çıkması için aslında yani Mete bir anlamda çalışılmış bir kişilik diyebiliriz. Yani,
bu tabiri olumlu manada kullanacağım. Yanlışım varsa tabii, düzelt hocam. Bir anlamda bir proje değil mi? Olumlu tabii, manada tabii, bir proje tabii, sporcu.
Kesinlikle bir proje sporcu ve bunun için epey çaba gösterilmiş. Buna göre yatırımlarda bulunmuş ve şu anda onun meyvelerini yemeye başlıyoruz. Hem Mete hem ülkemiz. Çünkü Mete henüz çok genç ve çok uzun yıllar var önünde ve yani Mete bu anlamda önümüzdeki en az 3 olimpiyat daha rahatlıkla bizi fazlasıyla orada temsil edecek ve hem olimpiyatlarda hem dünya şampiyonalarında buraya altın madalyaları toplamaya devam edecek.
Yani bir manada kendi branşının Naim Süleymanoğlu'su olabilir inşallah, değil mi?
Kesinlikle öyle olacak gibi gözüküyor. Çünkü Mete bu anlamda işte az önce Özkan Bey'in de söylemiş olduğu gibi o mizacıyla da hareketleriyle de zaten yavaş yavaş o alanda damga vurmaya başladı ve bunu daha da arttıracak gibi gözüküyor. Ve tabii tekrar o vurguyu yapayım. Yani beden eğitimi öğretmeni olması ve babasının bu anlamda çok büyük bir katkısı var. Onu yönlendirme konusunda ve hazırlama konusunda.
Peki hocam, sana sorayım, sonra hemen bu soruya Özkan da cevap versin. Şimdi genel fotoğraf, hani sen girizgahta çok güzel özetledin zaten. Bu 2020 Tokyo Olimpiyatlarını ayrı tutarsak yekünde, madalya yekününde güreş zaten ciddi manada öndeydi dedin. Son olimpiyatlarda artık biraz daha skalayı genişletiyoruz, farklılaştırıyoruz ama özellikle 2020'de bu çok daha belirginleşti diye olumlu manada konuştuk. Şöyle bir ayrımı nasıl tanımlayalım? Türkiye'de hala bireysel sporlarda mı, uluslararası rekabette daha öndeyiz, takım sporlarında mı? Madalyalar bize ne söylüyor hocam?
Burada şunu söylememiz lazım. Hala bireysel sporlarda daha öndeyiz. Hı hı. Ama göz ardı etmemiz gereken, belki şu ana kadar hiç dile getirmedik ama... Kadın voleybol takımı da çok önemli bir işi yerine getirdi.
Ben tam ona bir başlık açalım diye sana pas verdim. Evet, buradan devam edebiliriz.
Yani,
evet hocam.
Baktığınızda kadın voleybol takımının oynadığı karşılaşmalar, yani işte Amerika ile oynadığı o karşılaşma unutulmaz bir karşılaşmaydı. Yine hı hı. Güney Kore ile oynadıkları ve kaybettikleri son andaki karşılaşma. Yani aslında biraz tecrübe eksikliği de burada kendisini gösterdi. Yani hı hı. Burada olduğumuz sürece takım olarak orada yer aldığımız sürece, bu tarz büyük organizasyonlarda yer aldığımız sürece daha fazla pişeceğimizi ve daha fazla başarı kazanacağımızı unutmamamız gerekiyor. Çünkü buralar bir anlamda böyle yerler.
Hocam evet. Bir virgül koy. Özkan tabii. Da bu konuyla ilgili fikirlerini söylesin, sonra sen devam et. Olur mu değerli hocam?
Tabii.
Özkan'cığım sen ne diyorsun voleybol milli takımı, kadın voleybol milli takımı için?
Şimdi bireysel ve tek sporlar açısından bakarsak mesela güreşin çok etkin olduğunu görmüştük, demiştik ya. Hı-hı. Örneğin Taha'nın aldığı, yani Taha Akgül'ün aldığı madalyayla Türkiye olimpiyatlar tarihinde 66. madalyasını almış. Hı-hı. Bunun 29 tanesi altın madalya, hı-hı. 18'i gümüş, 19'u bronz. Hı-hı. Buradan şunu anlıyoruz, yani bireyselde evet işimizi yapıyoruz. Hı-hı. Ama takım sporlarına gelindiği zaman bilimsel olarak şu tespit edilmiş durumda. Bir kişiyi bir müsabakaya ciddi anlamda motive edebiliyorsunuz. Ama işin içine birkaç kişi girdiği zaman hı hı. o motivasyon üst seviyede olması son derece zor. Hı hı. Yani bayan milli voleybol takımımızı ben izlediğim zaman hı hı. gerçekten çok riskli başladı. Yani Çin gibi gerçekten yenilmesi neredeyse imkansız görülen bir takımı hı hı. 3-0 gibi net bir skorla yendiği zaman... Aynı zamanda çok da büyük bir sorumluluğun altına girdi. Bu tabii hı hı. ki güzel bir sonuç ama psikolojik anlamda böyle bir yükümlülük de girdi.
Ki biliyorsun hani olimpiyatlardan önce uluslararası ligde de gene çok başarılı sonuçlar almıştı milli takım bir ay önce.
Elbette bu anlamda zaten hiçbir kuşku yok. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri Fransa arasında ilk oynanan basketbol maçında Fransa'nın ABD'yi yenmesi gibi. Hı hı. Bakın şimdi iki takım finalde bu kez karşı karşıya gelecek. Dolayısıyla
ve muhtemelen hani tırnak içinde Amerika'nın intikamı acı olabilir bence.
Olabilir. İşte bizim milli takımımızda, voleybol milli takımımızda birinci maçın o hani çok sükse yaratan, inanılmaz sansasyonel bir durum ortaya koyan ve bütün dünyada konuşulması belki bir ağırlık getirdi ve ondan sonra onlara bir yük gibi oldu gibi geldi bana. Hı-hı. Saha içerisinde son derece organizeydiler. Son derece iyi voleybol oynadılar. Bizim gururumuz oldular ama ben bir motivasyon düşüklüğü sezdim. Maçları her ne kadar ucu ucuna kaybetmiş olsalar
bile. Sevgili hocam sen ne diyorsun Özkan'ın bu tespitine? Motivasyon düşüklüğü tespit ettim diyor.
Ya şimdi şunu unutmamak lazım. Özkan Bey yani profesyonel olarak futbol oynayan birisi olarak...
Hocam sana bir sır vereyim. Basketbolculuğu da profesyonele çok yakın. İnan.
Şimdi şunun için bu vurguyu yaptım. Hı hı. Şimdi oynadığınız saatler, hı hı. oynadığınız ortam, bunlar kolay işler değil.
Kesinlikle. Yani tabii ki de.
Özellikle Güney Kore ile oynanan karşılaşma bizim saatimizin çok ters. Yani maç bizim gece yarısı saat 3'te oynandı bizim saatimizde.
Evet.
Yani düşündüğünüzde buraya adapte olabilmek mesela
şu ama bir süredir vereyim. Bu süredir de orada değil mi çocuklarımız hocam? Tamam, yani jetlag, medlag bitmiş şuradan, durumda.
Şuradan örnek vereyim Murat Bey. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri basketbolda da voleybolda da bütün maçlarını prime time saatinde oynadı. Hmm. Yani Amerika'da prime time'de izlenebilmesi için Dünya Olimpiyat Komitesi'nin aldığı karar gereği böyle oynadılar. Hmm. Yani bakıldığında her şey eşit gibi gözüküyor ama bazı daha eşit.
Gel de şimdi George Orwell'ın hayvan çiftliğini hatırlama diyorsun
yani. O yüzden bazı motivasyon düşüklükleri ya da konsantrasyon eksiklikleri o kadar bunların olmasının ben doğal olduğunu düşünüyorum. Yani bakıldığında gerçekten kolay bir organizasyon geçirilmiyor ve çok zorlu takımların içerisinden bayağı mücadele ede de geldiler.
Tabii tabii tabii. Peki hocam ben de kendi sayfamda bu elenmeyle ilgili Güney Kore maçı ile ilgili biraz da eleştirel bir analiz yaptım. Bir çok eski İstanbul Siyasal'dan fakülteden 40 yıllık arkadaşım da çok katısın diye bir yorum yaptı. Sana da Özkan'a da sorayım hem de dinleyicilerimize de bir ufuk turu olsun diye. Yani biraz fazla reklam odaklı öne çıkmamış mıydı kızlarımız? Yani maçı izliyoruz. Ben... Maçın devre arasında, set arasında 20 dakikalık molada oradan bir başka reklamda yine aynı kızımızı görüyoruz. Öbürünü görüyoruz. Bir smaç vuruyorlar, birbirlerine bakıyorlar, kameraya bakıyorlar. Yani ben mi acaba çok çağ dışı kaldım da yadırgıyorum bu tavırları?
Ben sizin paylaşımınızı gördüm. Paylaşımı okudum. Şunu belirteyim. Artık içinde bulunduğumuz dönem.
Tamam mesela, Truman Show diyorsun. Eyvallah da hocam hayır, bunun da bir sonu olsun.
Ya tamam sonu olsun ama mesela şimdi sözünü ettiğiniz şeylerde mesela futbolcular için geçerliydi. Onlar hiçbir şey yapmadılar. Ama burada
hayır yani futbolcuları böyle da eleştirdik olmadı. Canım biz hani bu kızlarımıza yönelik bir şeyimiz değil de hani bunlar motivasyonu azaltıyor muyu? Sen bu işin bilimsel tarafındasın. Samimiyetle soruyorum.
Ben motivasyonu azalttığını düşünmüyorum çünkü bunu çok önceden yaptılar. Yani onlar şu anda yapılan
elbette, elbette. Ama o zihnin bir kenarında insanı rahatsız etmez mi? Yani sen şu anda Spor Daima programında işte katkı verirken bir taraftan da yarın başka bir yazı yetiştireceğim desen burada bu 10 dakikayı bizimle aynı verimde kullanabilir misin? Ben mi abartıyorum
ama,
bilmiyorum.
Ama profesyonellik bunu öyle yapmanızı gerektiriyor.
İşte demek ki profesyonel olamadığı burada, anlar oluyor çocuklarımızın. Burada, ben de onu söylüyorum.
Burada o zaman eksikliği şuraya bırak üzerinde konuşmamız lazım. Belki buyurun. İlerleyen zamanlarda onu daha fazla ön plana çıkartmamız konuşalım gereken unsurlardan bir tanesi. Hı hı. Bizim belki de en büyük eksikliklerimizden bir tanesi bu kadar farklı bir kulvara doğru giderken işin spor psikolojisi boyutunu ne yazık ki aynı oranda önemsememiş olmamız.
Belki de farkında değiliz değil mi? Belki önemsiyoruz ama yeterince idrak edemiyoruz.
Ben aynı oranda önemsediğimizi düşünmüyorum. Yani çünkü Türkiye'de hala bu alanda spor psikolojisi konusunda yani gerek işte A milli futbol takımına bakalım gerek diğerlerine bakalım. Buralarda çok büyük bir boşluk var.
Çok
yani o boşluğu bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Bu sadece ve sadece işte oradaki eskilerle, eski oynamışlarla yapılacak işler değil.
Hocam artık hakikaten ben Güney Kore maçını gecenin 3'ünde böyle gözlerimi 4 açarak izledim yani. İlk sette evet, hele ilk sette böyle keyiften, mutluluktan dedim ki bu maç 3-0 gidecek ama içimden de bir ses ya bir yerde bir şey aksarsa dedi. Sanki o tersliği çağırmışız gibi işler sarpa sardı. Yani ve çocukların kaptanımızın da yorumu bence çok doğru. 100 maç yapsak 95'ini kazanırız biz Güney Kore maçını diyor. Ben hadi eli arttırıyorum 99'unu kazanırız ama o bir tane kaybedilen maç çok yazık oldu. Çünkü madalyaya gidecek kapasitedeydi bu takım.
Doğru haklısınız. Kesinlikle haklısınız. Ama sporda biraz böyle bir şey işte.
Tabii ki.
Yani isteseniz de istemeseniz de mesela az önce Özkan Bey'in örnek verdi. Taha yani 125 kiloda o alanın dünyadaki bir numarası. Hı-hı. Ve hiç kimsenin beklemediği bir şey oldu. Ve Taha TRT ekranlarında kendisi de ya ben karşılaşmada nasıl böyle bir sonuç olduğunu ben bile şaşırdım dedi.
Evet. Özkan'cığım sen ne dersin? Hocam hatta kal. Yine buradan devam edelim. Voleybolcu kızlarımızla bizim söylediklerimizin üzerine ne eklersin?
Bakın bizim söylediklerimizden çok daha önemli bir şey var. O da bizatihi o takımda oynayan ve takım kaptanlığını yapan Eda Erdem dedi ki o kadar büyük bir şey kaybettik ki şu an herkes onu algılıyor dedi. Kaybedilen şeyin büyüklüğünün kaybedilmemesi adına demin biraz önce hocamın da dediği gibi her şey var tabii ki sporda ama bir şekilde bir önlem almanız gerekiyor. Örneğin Ebrar Karakurt ki milli takımımızın en önemli oyuncularından bir tanesi. Ben bunu net olarak söyleyebilirim ki bu olimpiyat oyunları başlamadan bu kadar da popüler bir isim değildi. Şimdi olimpiyat aynı zamanda zaten belli oranda popülerliği olan ama onu en üst seviyeye çıkaran bir organizasyon olarak bütün bu takımı ve tek tek bireylerini tanımamızı sağladı. Dolayısıyla bu ciddi anlamda bir baskıdır. Biraz önce söylediğim gibi bu futbol şampiyonalarında basketbolda da olur bu. Siz çok ciddi bir rakibi yendiğiniz zaman tamam bu çok büyük bir gurur vesilesidir. Ancak bu aynı zamanda sizin sırtınıza bir de yük de teşkil eder. Futboldan hatırlarsak Brezilya'yı bir dönem yenen milli takımlar inanılmaz konuşulurdu ama ondan sonra sanki onun verdiği psikolojik yorgunlukla aynı performansı sergilemekte zorlanırdı.
Evet.
Demek istediğim eğer milli takımımız bu konuları biraz daha üzerinde dursaydı ki ben bu reklam mevzuna katılıyorum ki sporda şöyle bir şey vardır. Maçın bitmesi gerekir. Yani birçok cümleyi söyleyebilmek için ve baskın durumda olabilmek için, haklı durumda olmak için ne yazık ki o maçın bitmesi ve o maçın bitiminde istediğiniz cümleyi söyleme özgürlüğünüz vardır. Bakın bu maçın son cümlesi neydi? O kadar büyük bir şeyi kaçırdık ki. Voleybola uzak ya da yakın olan herkes aynı sıkıntıyı, aynı üzüntüyü, aynı şiddette hissetti. Dolayısıyla hakikaten kaçan balık büyüktü. Bu anlamda bu kadar çok konuşuldular.
Evet.
Ama ben ileride çok daha başarılı olacaklarına eminim. Çünkü aynı zamanda şunu da gördük. Sahada gerçekten dünya standardında kendini rüştünü ispat etmiş ciddi bir milli takım söz konusu. Dilerim bundan sonraki turnuvalarda çok daha iyi sonuçlar alırlar.
Hocam son 3 dakikadayız ama senin de toparlayıcı cümlelerini almak istiyorum bir soruyla. Şimdi biz duygusal milletiz deriz ya hep. Yani ya sorgusuz sualsiz arşı alaya çıkarıyoruz ya da işler ters gittiğinde de ağzımızda gönlümüzde olmasa bile takır takır takır en olumsuz eleştirileri de yapıyoruz. Ki biz hani spor daima da hiçbir zaman bu iki uca gitmedik. Aklı selimle, bilimsel araştırmalarla, analizlerle gitmeye çalışıyoruz. Bizim bu sporcularımıza toplum olarak, medya olarak yaklaşımımızda da mı bir yanlışlık var?
Burada şöyle bir hatamız var bizim. Tam
hani sırf voleybolcu kızlar için de değil yani bu takım sporları için de soruyorum bunu.
Tabii orada şöyle bir şeyimiz var. Şimdi en büyük eksiklik tabii bizim aslında çok uzun zamandan beri konuştuğumuz bir noktaya geliyor. Spora nasıl baktığınızla çok yakından bağlantılı bu. Yani eğer spora bakamıyorsanız, spora sadece sonuçlar üzerinden bakıyorsanız böyle bir şey çıkar. Ama spora gerçek anlamda insanın kişisel gelişimi, ülkelerin, toplumların gelişimi açısından bakıyorsanız orada olup bitenleri sadece ve sadece madalyalar ya da dereceler üzerinden değerlendirmezsiniz. Şimdi bizim ülke olarak biraz bunları öğrenmemiz gerekiyor. Ve burada tabii Mete Gazoz gibi, Serhat Arıcan gibi, işte diğer bütün isimler ya da voleybol, kadın voleybol takımı gibi bütün bu başarılar aslında bir anlamda şunu getirecek bize. Yani bunu göreceksiniz ilerleyen dönemde bütün bu sporcuların kazanmış olduğu madalyalarla birlikte içinde bulunduğumuz ülkede o spor dallarına olan ilginin daha da artmaya başladığını göreceksiniz. Çünkü gençler bu örnekleri çok hızla kapacaklar.
Çok güzel.
Aileler açısından da bu çok etkide bulunacak. Çünkü şunun farkına varacaklar. Kendi çocuklarını böylesi bir alana sevk etmek demek hem müthiş bir kariyer olanağını beraberinde getirmek gibi geliyor. Ama aynı zamanda o çocukların ilerleyen hayatlarına çok önemli bir birikimi de beraberinde katmak anlamına geliyor.
Hocam çok güzel, çok umut verici ama çok da gerçekliği olan tespitler yaptın. haftaya, yani bundan sonraki haftalarda buradan devam edelim dilersen. Son 60 saniyedeyiz. Özkan'a da bir son söz vereyim ve veda edelim. Sana çok çok teşekkür ediyorum Ahmet Hocam. Sağ ol.
Rica ederim. Görüşmek
üzere. Özkan'cığım son 20 saniyen hemen alıyorum senden.
Hemen şunu söyleyeyim. Hayatımıza gerçekten ciddi bir anlamda bir renk getirdi olimpiyat ve büyük bir heyecanla seyrediyoruz. Hı hı. Ki programımızın içerisine tam sığmadı. Bundan sonraki bölümde uzun uzun konuşuruz. Farklı branşlarda tabii ki farklı sporcularda çok büyük derecelere imza attılar. Öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki programda onlardan da bahsederiz.
Peki. Peki Özkan'cığım çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, Spor Daima ekibinden bu haftalıkta bu kadar. Eda Kotanoğlu, Özkan Pekesen, Ahmet Talimciler, Cihan Aktepe ve Spor Daima programını hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Sporda daha nice başarılar diliyoruz ülkemiz çocuklarına. Alasmaldık. Görüşmek üzere.
Spor Daima. Spor Daima.